Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine ve la akıbetül müttekin. Ve la utvane illa ala zalimin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme iftah bil hayr. Vaktim bil hayr. Kıymetli kardeşlerim, Nesillerin Islahı programına hoş geldiniz efendim. Safalar getirdiniz. Umarım ki Cenab-ı Allah kalplerimizin meyvesi durumunda olan çocuklarımızı, yavrularımızı bizim için cehenneme girecek bir sebep değil, cennete girecek bir sebep kılar. O imkan da elimizde mevcut. Bu mevcut olan imkanlarımızla nasıl bir yol izleyeceğimizi spot cümlelerle Nesillerin Islahı programımızın son bölümlerini, ki 9-10 ders daha yapacağım inşallah, son bölümlerini size hayatınız boyunca hiç sizden ayrılmayacak bir nevi tırnak et olarak göreceğiniz, uygulanması kolay, anlaşılması kolay, paylaşılması kolay temel konularla sizi buluşturmak istiyorum. Kapıları açan bir anahtar gibi, bir şifre gibi çocuklarınızın, genç yavrularımızın, delikanlılarımızın ıslahında onları incitmeden, hayatlarını zehir etmeden, bağırmadan, çağırmadan o tezgahımıza, merhamet tezgahımıza, tecrübe tezgahımıza, ilim tezgahımıza, dua tezgahımıza alacağımız neslimizi başkaları kapmadan, orijinal ve meşru yuvadan uçurtmaksızın, kendi yuvalarımızda, gönüllerimizde sevgiyle, duayla, merhametle, anlayışla bağrımıza basma imkanına haiziz. Dünya çok değişti biliyorsunuz. Dünya küçüldü, global diyorlar. Köy gibi küçüldü diyorlar. Şartlar çok değişti. Bu değişen dünya şartlar içerisinde bizim yozlaşmadan, taklide dayanmayan bir değişikliği yapmamak mümkün değil. Ulaşım imkanları çoğaldı. İletişim zaten tavan yaptı. Böyle bir dönemde, böyle bir zamanda nesile el atmak hem çok sevap hem bir yatırımdır. Geleceğe yatırım, istikbale yatırım, ülkemize yatırım, hatta şehrimize, mahallemize, oturduğumuz sitemize, evimize bir yatırımdır. Öyleyse yeni bir nesil yetiştirmeliyiz. Bizden evvelki nesilleri yetiştirmek biraz daha kolay mıydı bilmiyorum. Kolay olması şundan kaynaklanıyordu. İtaat mekanizmamızın çalışmasında pek sıkıntı yaşamıyorduk. Bakıyorum ben şahsımdan örnek verecek olursam, rahmetli babamın, rahmetli annemin sözlerine karşı, hatta emir makamındaki sözlerine karşı, talimat direktiflerine karşı hiç mi hiç itiraz dahi etmedik. İçimizden bazen üzülsek bile, bazen hatta kızsak dahi babalarımızın ve annelerimizin ve büyüklerimizin vermiş olduğu talimatlar, direktifleri biz hep baş tacı yapardık. Şimdi nesil değişti. Ülkemizin tanınmış muhterem zevatından Osman Topbaş hocamızın dikkatimi çeken çok güzel bir örneği vardır. Eskiden koyunlara çobanlık yapar gibi toplumu eğitmekte zorlanmıyorduk. Şimdi dönem ve devir değişti. Şimdi keçilere çobanlık yapmak dönemine girdik diyor. Doğru. Köylülerimiz çok iyi bilir. Çobanlık yapanlarımız daha iyi bilir. Bir sürünün içerisinde hem koyun vardır hem de keçi vardır. koyunun o uysallılığı, sakin oluşu, emre itaatında sıkıntı olmaması, başına bir sıkıntı gelse kendisini koruyamayacak kadar acziyetini ortaya koyması. Ama keçi bağıran, çağıran, en yüksek tepelere tırmanan, nerede böyle bir uçurum yerler var oraya giden, ağaçların en üst kısmına tırmanırcasına hareket eden, tutmak istesen seni yorar ama tutamazsın, kaçar gider. Yetmez, bu sefer de kendisine bir saldırı gelmiş olsa bas bas bağırır kendisini koruma adına. O kadar fark var ki. İşte şu andaki dönem öğretmenlerimizin de dikkat edeceği, imamlarımızın, anne ve babalarımızın ve her eğitim verme imkanını zihnen, bedenen ve ruhen kazanmış olan herkesin dikkat edeceği bir konudur bu. Gelin, keçilere çobanlık yapmak, öğretmenlik yapmak, ıslah etmek, tedavi etmek dönemine girdiğimizi kabullenelim. Kabullenelim ki neslimizi ıslah etmekte zorlanmayalım ve yorulmayalım. Niye bana karşı geliyor? Niye benim sözümü dinlemiyor? Niye gece saat 12 olduğu hale gelmedi? Gibi hayat tarzlarında gördüğümüz olumsuz, sıkıntı verici, şüphe uyandırıcı tavırlar olsa dahi onların yetiştirilmesi için bilgi lazım, görgü lazım, ilim lazım, tecrübe lazım. Ben demiyorum ki hepiniz bir üniversite mezunu olun. Ne güzel, keşke olsak. Üniversite mezunu olan kardeşim bu ülke için ne kadar yararlı, faydalı bir insansa, kültürlü bir kardeşim de o kadar yararlı ve faydalıdır. Öyleyse üniversite mezunu olan bir babayla ilkokul mezunu olan bir hanım, anne sakın aşağılık duygusuna kapılmasınlar. Babada tahsil var, anada kültür var. Tahsil ile kültürü çarpıştırmadığınız, savaş haline getirmediğiniz müddetçe hiçbir problem yok. Öyleyse yeni bir nesil yetiştirmeliyiz. Değişen bir dünyada bu dünyayı anlayan, bu dünyanın sinsi oyunlarını idrak eden, edecek bir nesil yetiştirmeliyiz. Çocuklarımızı, neslimizi yetiştirirken de kendi döneminizin hatıralarını anlatsanız dahi ben senin yaşındayken şöyle yapardım demeyiniz. Senin yaşındayken yapmış olduğun zamanın şartlarıyla şu anda ıslah etmek istediğin çocuğunun yaşamış olduğu zamanlar arasında dağlar kadar fark var. Çok şeyler değişti. Çok. Demek ki her anne, her baba, her eğitimci, kurumlarımız, vakıflarımız, derneklerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız, camilerdeki imamlarımız, hatiplerimiz, artık basmakalıp ifadeler, hoşa gelen cümleler değil, lazım olan, gerekli olan konuşmalarımızı hem de proje seviyesine çıkartarak devreye koymalıyız. Yani 5-6 tane kitap karıştırarak bir mevzu hazırlamak dönemi bitti. Hayata bakarak bu hayatın artılarını, eksilerini hesaba katarak mevzu hazırlamak, konu hazırlamak devreye girdi. O döneme girdik şu anda. Sık sık örnek verin biliyorsunuz. İlim dediğimiz o alimlerimizin, vaizlerimizin, imamlarımızın, hocalarımızın, öğretmenlerimizin yani ilimle, irfanla meşgul olan kim olursa olsun hepsinin bir eli kitapta, kütüphanede, dergide, mecmuada, gazetede, faydalı programlarda, öbür eli hayatta, gidişatta. Bu toplum nasıl yaşıyor? Nereye gidiyor? Nasıl gidiyor? Her şey değişti. Araçlar değişti, ulaşım şartları değişti, iletişim imkanları değişti. İşte bir tarafta kitap, vahiy, sünnet, öbür tarafta hayat. Hayata bakacağız. Çocuğumuzda sıkıntı mı gördük? Kitaba bakacağız, o sıkıntıyı çözecek formül nedir? Bir oraya, bir buraya. Bir oraya, bir buraya. İşte at gözlüğünü gözden atmanın formülü budur. Ama siz ne zaman ki ben senin yaşındayken diye cümleye başladığın an nesil senden kopar. Sana mesafe kur, gelmez yanına, sohbetine katılmaz, istifade etme çünkü. Yanlış veya hatalı veya noksan bir ibaredir bu. Öyleyse yeni bir nesil yetiştirmek için babalar da kendilerini formattan geçirmeleri gerekiyor. Bizden iş bitmiştir. Bizden işte artık bir şey beklemeyin. Bu bir de adet olmuş neredeyse. Emekli olur, dosyayı kapatır. Emekli olan insan, emekli oluncaya kadar ki yaşına kadar çalışmış olduğun müessesede, kurumda, devlet kademelerinde çok görevleri yapamadın. Artık bunlar katmerlendi, yığıldı. Hadi bakalım emekli olduktan sonra ölünceye kadar bütün varını, imkanını seferber etsene. Yok efendim, emekli oldum der. Kendi kendisini hemen ihtiyar yapar. İşte elden etecek şekilde bir de hacca gidecek olsa tamam. Ben artık hacca gittim, köşeye çekiliyorsun. Öyle olmaz. Sevgili Peygamber Efendimizin düşmanlarla vermiş olduğu mücadeledeki asker tanzimine bak. Ordunun teşkiline bak. 80 yaşındaki ihtiyarla 8 yaşındaki çocuğu aynı safın içerisinde olan bir peygamberin ümmeti olduğumuzu unuttuk galiba. Nasıl olabilir? Daha yaşın 45-50, emekli oldum diyorsun, dünyadan elini eteğini çekiyorsun. Buna ruhbanlık denir. Peygamber bunu kabul etmiyor. Allah hiç kabul etmez. Vâbud rabbek hattâ yetekel yakîn. Ölüm sana gelinceye kadar devam diyor Cenab-ı Allah. İbadet devam. Zihinsel dünyanla ibadet. Beden dünyanla ibadet. Gönül dünyanla ibadet. Bunu bize emreden Yüce Allah. Sen nasıl şu anda yani böyle kendini eteğini her şeyden çekebilirsin ki? Buna hakkımız yok. Yeni bir nesil yetiştirmeliyiz. Bilgisayar kullanmayı öğrenin. Bak bilgisayar kullanmayı öğrenin. Çünkü çocuklarınız, neslimiz okullarda artık bilgisayarla ders görüyorlar. Lise sonunda okuyan veyahut da çalışan bir gencimiz bilgisayarı dizini hoplatıyor adeta. Babası bilgisayarı açıp kapatmaktan aciz. Şimdi söyleyin bu baba ne yapabilir? Onun karnını doyurur, yatağını verir işte bu kadar. Biraz gayret yapalım Allah aşkına. Kurslara gidelim. Komşudan rica edelim. Komşu gel. Bana bir bilgisayar dersi verebilir misin? Kursa gidin Allah aşkına. Öğrenin. İnternet çağı diyorlar bak günümüz dünyasına. Bak senin çocuğun oturuyor. Ekranı karşısına alıyor. Paris'in caddesine giriyor. Onu bırakıyor Londra'ya gidiyor. Onu bırakıyor Amerika'sına gidiyor. Onu bırakıyor yüz kızartıcı kanallara giriyor. Girmedikleri yer yok. Ama senin mutfağındaki çayını içiyor. Yemeğini yiyor. Koltuğuna oturuyor. Açıyor bilgisayarını, internete bağlanıyor bu sefer de. Bütün artık senin, efendim benim oğlum nereye gitti? Acaba hangi arkadaşı beraberdi mi? O dönemde bitiyor neredeyse. Senin oğlan artık şu ekranın içerisinde bütün dünyası. Cep telefonuna bakıyorsun bak daha o da gelecek. Böyle bir dönemde, böyle bir dünyada yeni bir nesil yetiştirmek veya nesli ıslah etmek lafla, bağırmakla, çağırmakla olmuyor. O dönem bitti. Şimdi isyana müsait, itaatsızlığa müsait hale getirilmiş reklamlarla, filmlerle, belgesellerle bir öyle bir ortama girdik. Ne diyor bak? Gençlik bir defa yaşanır. Özgürce yaşa. Senin çocuğuna söyleniyor bu. 18, 19, 20, 25 yaşındaki neslimize ne diyor bugün ekranlar? Gençlik bir defa yaşanır. Özgürce yaşa. Tanıma Allah'ın, peygamberin ölçülerini, prensiplerini hiç önemli değil. Yaşa yaşayabildiğin kadar. Bir daha eline geçecek değil ya. Bir de Peygamber Efendimizin beyinlerin fongur fongur kaynamış olduğu bir sıcaklığın tesis edeceği bir alemde 700 zümre vardır ki Cenab-ı Allah onları arşın gölgesine barındıracak. Bunlardan bir tanesi de genç, Müslüman genç, ibadet yapan genç, gönlü camiye bağlantı olan bir genç, gençlik yaşında ibadetle buluşturan sevgili peygamberimiz bir hedef gösteriyor ona. Neticen ne ey nesil, ey genç? Allah'ın arşının gölgesi. Peki gençler, gençlik bir defa yaşanır. Özgür yaşa diyenlerin sana kazandırdığı netice nedir? Affedersiniz, fuhuşa davettir o. Zinaya davettir o. Kim ister bunu? Kalbini, gönlünü en iğrenç günahlarla kirletilmeyi kim ister? İşte istiyorlar. Bu memleketin havasını teneffüs edenler, bu memleketin topraklarından çıkan gıdaları yiyenler, bu masum, mazlum ve onurlu Müslümanların vermiş olduğu vergilerle çok böyle karın doyuranlar çocuğumuzu böyle karşısına alıyor. Gençlik bir defa yaşanır, özgür yaşa diyor. Tükürsen affedersin, tükürüne yazık olacak bu simalar ilerici oluyor, aydın oluyor, çağdaş oluyor. Ama senin namuslu, iffetli hayat tarzın karanlık çağlara gönderilmeye çalışıyor. Birinci istirhamım bu. Nesillerin ıslahında yeni bir nesil yetiştirmeliyiz cümlesini spot cümle olarak kabullenin. Bunun içini güzel dolduralım inşallah. Bir başka konu. Kıymetli izleyenlerim, size bir cümle söyleyeceğim ama bu cümlenin kadri kıymetini çok iyi bilin. Bu cümlenin oluşumu parayla, pulla olmuyor. Dünyalar dolusu altının külçen olsa sana bu mertebeyi kimse veremez. Varamaz çünkü. Niçin? Biz sevgili Peygamber Efendimizin 1500 sene sonrasının talebeleriyiz. Hamdolsun. Gördünüz mü işte? Sevgili Peygamber Efendimiz'e talebe olmak bir bedel ister. Biz bedel vermişiz ki Rabbim bizi bu faziletle, bu mertebeyle buluşturmuş, taltif etmiş. Öyleyse Peygamber Efendimizin kendi dönemindeki yaşayan Müslümanlar ne yapıyordu? 100 sene sonraki Müslümanlar ne yapıyordu? 200 sene sonra gelen talebeleri ne yapıyordu? Ve şimdi 1500 sonra geldiği halde Peygamber Efendimiz'e talebe olmanın şerefini madalya olarak taşıyan bizlere neler düşüyor bir düşünün. Peygamber Efendimizin 1500 sene sonrasının talebeleriyiz demek güzel bir mertebedir, şereftir. Ama bu da bir bedel ister. Ashab gibi olmak, ensar gibi olmak, muhacir gibi olmak. Belki gönülden bir itiraz olabilir. Onlar kim, biz kimiz? Ama Cenab-ı Allah onlar kimsiz kimsiz demiyor. Ne buyuruyor ya? Tövbe suresinin 100. ayetinde İslamiyet'i kabullenmede, İslamiyet'i yaşamada hiç itiraz yapmaksızın İslam'a giren ilk muhacirler ve ensar var ya, bir de onların gitmiş olduğu yola zorlanmadan böyle bir pazarlığa oturmadan güzel bir üslüple, ihsan ile onların gitmiş olduğu yolu kabullenen var ya, Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı duruyor Kur'an-ı Kerim'de. İlgili ayet. Sonra devam ediyor. Altlarından ırmaklar akan cennetler vardır onlar için. Kim için? Peygamber Efendimiz'in döneminde Peygamberimizle beraber olmuş olan muhacirler, sonra ensar, onlara yardım edenler, daha sonra kıyamet kopuncaya kadar gelecek ensar ve muhacirin gitmiş olduğu sırat-ı müstakim yoluna rahatlıkla, kavgası, gürültüsü girenler aynı kefeye konulmuş Allah tarafından. Ben böyle diyorum. En büyük kurtuluş, bu yürüyüşün sonunu Kur'an-ı Kerim en büyük kurtuluş diyor. Zelik huvel fevzül mubin, fevzül azim. Apaçık bir kurtuluş. Büyük bir kurtuluş der Kur'an-ı Kerim buna. Öyleyse yapacağımız çok şeyler var. Madem ki sevgili Peygamber Efendimizin 1500 sene sonrasının talebeleriyiz. Sadece farkımız Efendimizin yüzünü görmedik. Bir de onun zamanında değiliz. 1500 sene sonrasını yaşıyoruz. Gel gör ki onlardan kopmadık. Ensar'ın ve muhacirin peşine takıldık. O zaman ensar gibi, muhacir gibi yaşamak gerekir bizlere. Talebe isek ashab-ı suffedeki o suffe öğrencilerinin iç zenginliği nasılsa öyle bir zenginliğe kavuşmak gerekir. Kadınsak Peygamber Efendimizin münasip evleri adres göstererek falan gün şu eve gelin size sohbet yapacağım diyen sevgili Peygamber Efendimizin o dönemde nasıl sahabe hanımlarını evleri, odaları geniş olan evlerde toparlayıp sohbet yaptığı gibi biz de dinimizi, imanımızı, kişiliğimizi, insanlığımızı öğrenmek ve kavramak için gün gelir evlerimizde, gün gelir toplantı yerlerimizde, gün gelir salonlarda bu sıratı icra ederiz. Netice ne olur? Biz de aynı geminin yolcularıyız oluruz. Önümüzde iki güç var. Biri ensar, biri muhacir. Biz de onların peşine takıldık. Varacağımız yer neresi? Sevgili Peygamber Efendimizin beklemiş olduğu yer. Livai Hamd. Hamd sancağının altı. Bunlar mübalağa değil. Masal değil. Hikaye değil. Kafta misal değil. Ne ya? Gerçek. Mutlak gerçek hem de. Allah'ın kitabında Tevbe suresinin 100. ayetini bir okuyun. Lütfen zahmet buyurursanız okuyun bir. Kendiniz okuyun. Tefsirini okuyun. 2012 değil, 2005.000 yılında, 10.000 yılında yaşasak dahi bu iman, bu inanç, bu ahlak, bu edep, bu ibadet hayatı bizde tırnak et olmuşsa kıyamet kopmasına bir saat Karadağ dahi olsa yine Peygamber Efendimizin 2000. yılının neyiz? Talebesiyiz. 3000 yılının talebesiyiz. Bu yolculuktan, bu irtibattan bizi hiç kimse koparamaz. Yeter ki küfre, şirke ve nifaka prim vermeyelim. Madem ki Efendimizin 1500 sene sonrasının talebeleriyiz, öyleyse bize yakışan karanlık gecelerin yıldızları olmalıyız. Karanlık gecelerin onlar yıldızlarıydı. Biz de yıldızlar olacağız. Elhamdülillah. Siyasi sahada karanlıklar aydınlanıyor. İlmi sahada, üretimde, tüketimde, ithalatta, ihracatta, vergi alımında, tevziinde, harcamada, her şeye bakıyorsunuz. Güzel güzel, müsbet, hayırlı, sevap, pozitif demiş olduğumuz haneler güzelleşiyor. Bol bol hem de. Çok şükür Yüce Allah'a. Sayısız teşekkür ediyoruz. Sayısızca hamdolsun. Karanlık gecelerin yıldızları dünya elektrik voltajlarıyla, ampullerle dünyayı aydınlatamazlar. İçleri kararmış bir toplum var. Karşımızda 4 milyar insan var. Amerika'sından Çin'e varıncaya kadar. Bu insanların hayatlarını, karanlık hayatlarını yıldız olarak aydınlatma imkanını Allah Müslüman kullarına vermiştir. Kendilerini tabela aydınlığı olarak geçindirenler kendisine avutuyorlar. Düşünceleri karanlık, yolları karanlık, hedefleri karanlık, projeleri karanlık. Ama beri taraftaki alnı secdeli dağdaki benim çobanımın bakışı aydınlık. Koyunu sürmesi ve koyunu gütmesi aydınlık. Onurlu bir vaziyette koyunlarını ağıla koyup o rahat döşeğine yatması da bir aydınlıktır. bizim çobanımızdan tut, en üst kademedeki yönetimine, alimimizden tutunuz, ümmisine varıncaya kadar hepimiz topyekün karanlık gecelerin yıldızları olma imkanına sahibiz. Çünkü Kur'an bir nurdur. Peygamberimiz bir nurdur. Sünneti bir aydınlıktır. Bu nurlarla ne kadar haşir neşir olursak o kadar biz aydınlanıyoruz. Tahrif olan İncil toplumunu aydınlatamaz. Tahrif olan Tevrat toplumunu aydınlatamaz. Vahiden kopuk olarak hazırlanmış olan prensipler, kaideler, kurallar yine toplumu aydınlatamaz. Aydınlatacak tek şey nurdur. Allah'ın katından gönderdiği Kur'an'dır. Sevgili peygamberimizdir. Peygamberlerimizdir. Şehitlerimizdir. Salih kullardır. Salih kullardır. Sıddık kullardır. İşte bütün bu güzellikleri biz yan yana da koysak, üst üste de koysak, bizi bekleyen karanlık gecelerin yıldızları olma hakkını elde etmektir. Hamdolsun diyorum inşallah. Siz nasıl ki gece lambasıyla yatarken düğmeye basıp da 60 veya 70 wattlık elektrikle odanız aydınlanmış olduğu gibi bir ceryan geliyor. Bu ceryan Allah'tan geliyor. Kur'an'dan geliyor. İster adına feyiz deyin. İster sekinet deyin. Ne derseniz deyin. Ve enzele sekinete fi kulubil müminin. Allah müminlerin kalplerine sekinet indirir. Feyiz indirir. Aydınlık, aydınlık, nur indirir diyor Allah-u Teala. Başkasına? Yok. Müminlerin kalplerini indiriyor. Gel, gel gör şimdi karanlık gecelerin yıldızları olma. Öyleyse, öyleyse bir taraftan bu güzel imkanlarla, bu güzel nimetlerle yeni bir nesil yetiştirirken hemen onun ikiz kardeşi İslamiyet'e, sevgili Peygamber Efendimiz'e, ülkesine ve milletine kendisini adamış insan yetiştirmeliyiz. Bir insan kendisini İslam'a adamazsa, yaşamış olduğu ülkeye adamazsa, yaşamış olduğu halka hizmet etmek için adamazsa, o insan toplumu aydınlatamaz. Öyleyse nesillerin ıslahında bizi bekleyen iki temel hedefi yakalamak söz konusu. Bir, yeni bir nesil yetiştirmeliyiz diyoruz. İki, İslam'a adanmış bir nesil yetiştirmeliyiz. Bakımdan çocuklarımızı, neslimizi böyle meşru, helal olan hedeflerle buluştururken çok ötelere, çok ötelere onları yönlendirmeliyiz. Peygamberimiz Efendimiz İstanbul'un fethedileceğini müjdelemişti. O fetih müjdesini alan sahabi hiç durmadı. Hep gittiler, gittiler ama İstanbul fethetmek, 16 yaşında tahta çıkıp, hizmet koltuğuna oturup, 20 yaşında İstanbul fetheden Fatih Sultan Muhammed Han'a nasip oldu. İstanbul fetheden neslin, liderinin ismi Fatih Sultan Mehmet'ti. Düşünebiliyor musunuz şimdi? Öyleyse kendisinden 500 sene evvel gösterilen bir hedefi Yüce Allah 20 yaşındaki bir genç kuluyla gerçekleştirmiş oldu. Ümitsiz olmayın inşallah. O sulbünden gelen çocuklarımız yarının Fransa'sına, İngiltere'sine, Amerika'sına bir irşatçı olarak, bir mürşid olarak bir proje sahibi olarak gideceklerdir. Bütün dünya Osmanlı topraklarındaki bu yükselen irfana, ilme, yücelmeye şu anda kafasını çevirmiş. Hele hele mazlumların kurtuluş adresi olduk neredeyse. Allah'a hamdolsun. Kıymetli kardeşlerim, İnşallah önümüzdeki hafta sizlere dersimizi sunarken Bu hususta takdim edeceğim fıkıh kaidelerinde her dersimin sonunda söyleyeceğimi söz vermiştim. 30 dakikalık nesillerin ıslahına yönelik yeni bir nesil yetiştirmeliyiz konusunu burada kapatıyorum. Geriye kalan zamanda tekrar sizi bir takım fıkhi kaidelerle, prensiplerle bilgi olarak buluşturmak, tanıştırmak istiyorum. Bir mesele konuşurken, adam bir tanesi bir meseleyi konuşurken, bu konuşmasını pekiştirmek için anam avradım olsun diye yemin etse, böyle bir yemin yoktur. Bu sözü sarf eden haram işlemiş olduğundan istiğfar eder. Böyle kahvehane ortamlarında, el parmaklarda sigara, ağızlarda böyle değişik şeyler, ortamlarda bunlar pek çok konuşuluyor. Bir mesele vardır işte, adam sırf bunu pekiştirmek için anam avradım olsun, bu durum böyledir diyor. Böyle bir yemin yok. Böyle bir yemin olmadığı gibi bu sözü ağzına alan insan haram işlemiş olduğundan dolayı hemen tövbe istiğfar etmesi gerekir. Öyle bizim dudaklarımız ayet ve hadislerle, fıkhi hükümlerle sansürlüdür. Her şeyi konuşmayız biz. Ağzımızdan girene dikkat ettiğimiz gibi ağzımızdan çıkana da dikkat etmek mecburiyetindeyiz değerli kardeşlerim. Aynen bir başka, buna paralel gibi gözüken bir başka fıkhi kayde var. Bazı kardeşlerimiz böyle artısını eksini hiç düşünmedin derler ki kıldığım namaz, tuttuğum oruç kafirin olsun diye yemin ederler. Böyle de yemin olmaz. Yani kıldığım namaz, tuttuğum oruç kafirin olsun diye bir yemin yoktur. Bak bunu altını çize çize söylüyorum. Bunlar hayali mevzular değil biliyorsunuz. Bunlar sürekli günlük konuştuğum mevzulardır. Kıldığım namaz, tuttuğum oruç kafirin olsun diye yemin olmaz. Öyle demekle de ibadetler kafirin olmaz. Ne yapacağız ya? Bu gibi kelimeleri söylenerek ne dudağımızı kirletelim ne de başımızdan büyük laflara tevessül edelim diyorum. Şöyle bir fıkhi kaideyle sizi tanıştırayım son olarak. Birazdan dönmek üzere evden ayrıldığımızda, mesela bir evin babası olarak, kocası olarak, ben hemen bir yere gidip hemen geleceğim diyerek evden ayrılıyorsunuz. Ahlakı, edebi yerinde olan salih bir veya birkaç arkadaşımız da geldi o anda. Evin hanımı eve gelenleri içeri alır ve hemen geleceğimizi söyler. Tekrar söylüyorum. Evin babası veya kocası karşı komşudan veya karşı bakkaldan bir ekmek almak için çıkmıştır. O anda da 2-3 tane arkadaşı gelmiştir. Bu arkadaşlar da böyle hokkalı arkadaşlar tabii. Ahlaklı, edepli, terbiyeli. Hanım kardeşimiz kapıyı açar. Buyurun efendim, beyim biraz sonra gelecek der. Onlar odaya otururlar. Hanımefendi yalnız olarak odasına oturur. Beyefendi gelir. Arkadaşım hoş geldin der. Bunları bilelim ki, bunu bilmeyen bir insan, hanım bunu bilerek 3-4 tane güzel insanı içeri almış olsa, 3 dakika sonra gelmiş olsa, bu erkekleri benden habersiz nasıl aldın der. Bakarsın kadını pataklamış. Olsun, dini cehalet pek iyi bir şey değildir. Hakkımızı bilelim. Ama hakkımızı bilelim. Ha, yaşayıp yaşamak ayrı bir konudur. Ama bunları bilelim. Sen dedi ki efendim biraz bekler misin kapıda? Hemen beyim geliyor deyin, dışarıda beklet. Kamelyada beklet. Bir kısmı içeri alıyorsa deme yani. Yabancı erkekler içeri aldığın gibi bir itham gibi bir durum olacaksa bu ithama tevessül etme, kapıda beklesinler. Ama bilelim biz bunu daha doğrusu. İnşallah bir sonraki derste buluşmak üzere sizleri Yüce Allah'ın affına, merhametine, lütfuna bağışlıyorum. Kıymetli kardeşlerim, biliyorsunuz gecelerimiz, gündüzlerimiz hep birbirini kovalıyor. Ömrümüz sürekli törpüleniyor. Dünyanın her tarafına kan gövdeyi götürücesine, Suriye bir tarafta, Pakistan bir tarafta, Afganistan bir tarafta. Her tarafta böyle Müslümanlar, Arakan ayrı bir problem derdimiz, sıkıntımız. Bosna Hersek bir zamanlar öyleydi. Heyet içtimaisine baktığımız zaman dualarımızı lütfen biraz genişletelim. Yapmış olduğumuz duaların içerisine Japonya'dan tutunuz Amerika'ya, Güney Afrika'dan tutunuz ta Moskova'ya varıncaya kadar ezilen, mazlum olmuş, güçsüz, çaresiz, meta nasrullah, ya Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar tükenmiş, sıfırlamış olan binlerce, milyonlarca kardeşlerimiz için böyle duygulanlarımızda, farz namazların sonlarında, gece seher vaktine kaldığımız zaman lütfen unutmayalım. Unutmayalım ki bu entelektüel boyut olan dualarımızı yaparsak geri yapacağımız dualar Allah'ın izniyle makbul ve kabul olur. Sadece anamızı, babamızı, kendimizi, mahallemizi, evimizi değil, bütün dünyadaki Müslümanlara, yapılmış olan tüm haksızlıklara, mazlumlara kapımızı açalım dua olarak. Diğer gayrimüslimlere karşı da bir cellat gibi değil, taksimat yapan bir insan gibi değil, onların da hidayete ermeler için dua edelim. Küfrün liderlerinin hidayete ermesi için dua yapmak sünnettir. Bak, caiz demiyorum, sünnettir. Sevgili Peygamber Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz'in veya Ebu Cehil'in İslam'a girip hidayete ermesi için ne yapmıştır? Dua etmiştir. Dua ettiğinde Ebu Cehil de küfür safındaydı, Ömer Efendimiz de. Neticede Ömer Efendimiz'e Yüce Allah ne yaptı? Hidayet verdi. İster Amerika'nın başkanı olsun, ister Putin olsun, günümüzde böyle hakikaten zalimle değil de küfrüyle tanımış olduğunuz küfrün liderlerinin hidayet içinde dua etmeyi ihmal etmeyelim. Bunlar unutulmuş olan sünnetlerden, hadislerdendir diyor. Tekrar hepinize sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum efendim. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum.